Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünün eski öğretim üyesi, emekli Profesör Doktor Yavuz Emeklioğer'le Tanju Yenise görüştü. Besinler, genetiği değiştirilmiş organizmalar, hormonlu gıdalar, tohumlar ve toprağın verimi üzerine bir dizi söyleşi gerçekleştirdi Tanju Yenise, Yavuz Emeklioğer'le. Şimdi bu söyleşi dizisinin ilk bölümünü yayınlıyoruz.
Değerli dinleyenler, bugün stüdyomuzda Yüksek Ziraat Mühendisi Profesör Yavuz Emekler bizlerle birlikte. Yavuz Bey, emekli profesör, ziraat mühendisi, yüksek ziraat mühendisi, konuk olarak Avustralya'da bulunuyorlar. Kendileriyle mesleklerine yönelik bir söyleşi yapmak istedik. Yavuz Bey, öncelikle tanımlardan başlayalım, tanımlamalardan başlayalım. Çok kısa olarak almaya çalışacağım, diğer konulara da zaman ayırmak açısından. Besin nedir? Besinler hakkında kısa bir bilgi verelim ilk önce, sonra biraz daha ayrıntıya gireceğiz. Buyurun.
Besin, canlıların, her türlü canlının, tek hücreli canlıdan çok hücreli canlıya kadar, buna insan dahil olmak üzere, günlük fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli miktarda alması gereken, değişik kaynaklar alması gereken gıdalar toplamına besin diyoruz.
Ne tür besinler
buna
var?
Alkol hiçbir zaman bir besin olarak almıyoruz veya böyle bir değerlendirme yapmıyoruz. Tahıllar başta olmak üzere bütün beslenmenin temelinde, beslenme piramidinin temelinde tahıllar. Buna artı olarak bizim baklagiller dediğimiz bitkiler, nohut, mercimek, fasulye gibi temel bitkiler ve sebzeler, meyveler ve artı hayvansal gıdalar olmak üzere bütün bu aldığımız besinlerin tamamına, artı vitaminler buna dahil olmak üzere tamamına besin diyoruz. Ama hiçbir zaman bir alkolü veya diğer ne bileyim morfinle mesela çok miktarda insanları ölüme götüren bir besin gibi görülebilir. Ama hiçbir zaman bu besin değildir.
Şimdi, bir de besin dediğimiz zaman proteinlerden, karbonhidratlardan vesaire söz ediyoruz.
Temel üç grup zaten aklımıza geliyor. En başlıca birincisi proteinler, daha sonra karbonhidratlar, daha sonra yağlar ve vitaminler buna ilave olarak geliyor. Tabii bunların hepsi ayrı ayrı.
Örnek vermek gerekirse kısaca bir iki örnek verelim.
Proteinler, 22 tane protein var. Bunlardan 8-10 tanesini günlük olarak dışarıdan insan vücudu her gün almak zorunda. Gram olarak cinsinden örneğin 70 kilo bir insan 70 gram saf protein almak zorunda. Proteinler içerisinde tabii en başta kırmızı et, beyaz et, balık, diğer hayvansal gıdaların tümünü, yumurta, yani bütün hepsi protein kaynağı olarak düşünebilir. Proteinleri başka kaynaklardan sağlayabilirsiniz.
Protein baklagillerden de değil mi?
Baklagiller en önemlisi, baklagiller. Soya en yüksek protein içeren. Soya bitkisi evet, %39-38 protein var.
Kuru fasulyede,
bakla, mercimekte, baklada 25-26, hatta etten daha fazla protein vardır. Ancak metiyonin bakımından eksiklidir. Bu yüzden günlük 100 gram et yerine 200 gram bir baklagil tükettiğiniz zaman metiyonin dahil olmak üzere tüm protein ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Ama proteinin fraksiyonları ya da bileşenleri, amino asitleri farklılık gösterir.
Karbonhidratları örnek gösterirsek?
Karbonhidratları örnek gösterirsek başlıca nişasta ve şekerler geliyor bu grupta. Alkoller de bu grupta belki değerlendiriyor ama hiçbir zaman bunları bir karbonhidrat kaynağı olarak görmüyoruz. Patates, pancar, başkaca kök bitkileri var, yer elması var. Enerji kaynağı olarak başlıca buğday olmak üzere, mısır olmak üzere, çeltik olmak üzere zaten temel 3 besin kaynağımız var. Bunların birisi buğday, insan beslenmesi, ikincisi mısır, üçüncüsü çeltik. Ama en çok hangisi tüketilir derseniz çeltik tabii ki. Uzak doğudaki Çin, Hindistan olmak üzere en fazla tüketilen.
Ama Türkiye'de daha çok
Türkiye'de buğday
değil
buğday.
Mi?
Kişi başına yaklaşık 285 kilo yıllık tüketim var buğday için.
GDO'su değiştirilen besinler ya da modifiye edilmiş
evet,
besinler.
Evet, GMO dediğimiz bitkiler. Evet. Hatta başka canlılar da var yani, sadece bitkiler değil. Balık var, başka işte hayvanlar var.
Bu modifiye edilmiş.
Transgenik bitkiler diyoruz.
Nasıl oluyor?
Transgenik bitkiler diyoruz. GMO ya da GDO dediğimiz Türkçe tabiriyle. İnsanlık yararına düşünülen bazı yararları sağlayabilmek için bitkinin genetik yapısına bir takım değişimler yapılıyor. Bunu bazı bakterileri kullanmak kaydıyla organizmaya yeni genler transfer ediliyor. Örneğin yabancı otlara dayanıklık geni, örneğin böceklere, hastalıklara karşı dayanıklık geni gibi bir takım genler başka canlılar vasıtasıyla aktarılabiliyor. Ve o bitkiler, örneğin mısırı vermek gerekirse, hiçbir zaman tarlasında bir yabancı otu görmüyorsunuz. Çünkü o ekilen bitki yabancı otlara dayanık olduğu için total herbisit dediğimiz toplam bütün bitkileri yok eden bir herbisit atıyorsunuz. Yabancı ot ilacı atıyorsunuz. Oradaki bütün yabancı otları öldürüyor ama mısıra dokunmuyor. Ve tarla tertemiz. Hiçbir şekilde bir tane ot yok. Çünkü yabancı otları biz hiçbir zaman istemeyiz tarımcı olarak. Tarlanın suyunu, besin maddesini, her şeyini tüketirler. Bizim kültürlüklerine bir dezavantaj sağlarlar. Yine örneğin mısır kurduna veya mısır koçan kurduna karşı dayanık geni aktarıldığı takdirde bu bitki eğer bu böceğin hücumuna maruz kalırsa böceğin sindirim sistemine bir enzim salgılandığı için böcek hızla oradan uzaklaşıyor ve hiçbir böcek ya da bir pest olarak mısır bitkisine zarar vermiyor. Dolayısıyla gen transferi yapılan bu tip bir genetik değiştirmiş bitki son derece sağlıklı büyüyor. Ancak bunu bir parantez olarak söylemek gerekirse, biz eğer bu şartları veya bu transgenik bitkiyi kullanmayacak olursak 7-8 kez de ilaçlama yapıyoruz. Onun kalıntı miktarları mı önemli? Bu mu önemli? Bunu insanların takdirine bırakıyoruz.
Kimyasal bir
sindirim olay da
yaşanıyor
geçiyor.
Burada değil mi?
İnsanların organizmasına gelmeden önce bir hayvandan geçiyor. Dolayısıyla bir cycle, bir döngü geçtikten sonra insana gelme şansı var. Bazı kişilerde kısırlık yaptığı, bazılarının alerji yaptığı, örneğin soyada, transgenik soyada alerji faktörlerinin daha çok olduğu tespit edilmiş durumda.
Peki organik olduğu takdirde böyle bir olay yani, yaşanmıyor değil mi?
Konvansiyonel veya geleneksel mısır tarımında böyle bir şey yok. Sadece hibrit tohumu.
Sadece mısır değil ama domatesleri tabii, aynı şey, salatalıkları.
Yani tüm bitkiler için yani eğer genetik olarak değiştirme yaparsanız genetik yapısını değiştiriyorsunuz.
Yani genetiğiyle yani, oynanmışlık yeni bir
yeni
olay.
Bir tıklar,
yani
buna yani,
belki 10-15 yıl öncesine kadar yoktu.
1990'lı yıllarda ilk kez Amerika'da bulundu. Böyle bir mısır geliştirdi ve bütün dünyayı yaydı. Şu anda 130 milyon hektar dünyada transgenik bitki ekiliyor.
Peki bu yararlı bir şey mi? Genetiğiyle oynanmış ürünler şimdi gelecekte bazı, de devam edecek mi? Yoksa belirli bir süre sonra
Afrika'daki
kalkacak mı ortadan?
Bazı insanların aşılarını ya da besinlerini sağlayabilmek için, daha fazla besleyebilmek için genetiği değişmiş mısır atlarını orada kullandığını biliyoruz. Yani bitkiye bu gene aktarılmış takdirde bu bitkiyle beslenen insanlara o aşıyı vermiş oluyorsunuz. Örneğin işte çeşitli aşılar var. O aşıları bir daha yapmanıza gerek kalmıyor. O mısırla beslenen insan bu aşıları doğal bir şekilde almış oluyor. Yani mısır bitkisi sanayide çok kullanılan, endüstride çok kullanılan bir bitki. Aklınıza gelmeyecek her türlü ürünün mısırdan yapıldığını söyleyebilirim.
Ama genetiği değiştirilmiş çok ürün var. Sadece mısır değil yani.
5 tane temel bitki var. Soya var, koza var, mısır var, pamuk var. 5 tane temel büyük bitki. Yani insanın yaşamında zaten 9 tane temel bitki vardır. Yaklaşık 300 bine yakın tür var. 9 bitkiyle insanların bütün yaşamını karşılayabilirsiniz.
Peki bu genelde iyi bir uygulama mı? Genetiğiyle oynanmış ürünler. Yani organik ürünlerde yok böyle bir olay.
Türkiye'de ekilmesi yasak ama alan denemeleri yapılabiliyor. Hayvancılık sektöründe serbest, yani hayvan yemi için ithalat yapılında serbest. Ama insan beslenmesine kullanımı yasak ama birçok ülkede, örneğin Amerika'da serbest, Avrupa'da yasak, bizde yasak. Her ülkenin kendi beslenme programı var. Buna göre bir uygulama yapılıyor.
Hormonlanmış yiyecekler son yıllarda ortalığa çıktı. Anormal büyüklükte görüyoruz.
Sizin burada olduğu gibi.
Tabii Avustralya'da özellikle çok görüyoruz. Anormal büyüklükte.
3 tane, 3 kez hormon uygulaması yapılmış. 3 kez orada yeniden bir canlı oluşmaya çalışmış. Yani ben bunu görünce şaşırdım. Lütfen özellikle içinde tohum yoksa, bakın tohum yoksa bu ürünleri tüketmeyin. Çünkü birinci faktör hormon uygulamanın içindeki tohum bağlama, tohum tutma ortadan kalkıyor. Bir de hormonlu gıdaları her kişiye göre yine değişik olarak etkisi olduğunu söyleyebilirim. Örneğin çok sağlıklı bir vücutta, sağlıklı bir organizmada hormonların etkisini çok daha az olduğunu söyleyebilirim. Ama birçok hastalıklar ve zararlar vücudumuza fırsatçı olarak beklemektedir. Fırsat bulduğu anda vücuda hücum ederler ve hastalandırırlar organizmayı ya da kişiyi. Benim söyleyeceğim şu, hormonlu gıdalardan uzak durmak özellikle hamilelerin, çocukların, yaşlıların, kanser hastalarının veya organizmasına kronik hastalığı olan kişilerin mutlaka bu tip hormonal ürünlerden sakınmasına büyük fayda var. Çünkü her bir hormon bir gen, bir enzimi tetikler misali. Hormon da bir şeyi tetikliyor. Dolayısıyla bunlardan mümkün mertebe uzak durmakta fayda var.
Profesör Doktor Yavuz Emekliyer'le Tanju Yenisey'in yaptığı söyleşiyi dinledik. Bu söyleşilerimiz devam edecek.